Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, geçen haftadan başlamıştık. Türklerin İslamiyet kabulü gibi son derece önemli bir olguyu konuşmaya devam edeceğiz bu haftada. Ancak hep yaptığımız gibi önce telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463-32-84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Bir de kısa mesaj numaramız var. 535-472-60-11. Değerli dinleyicilerimiz, geçen hafta Profesör Doktor Refik Turan hocamız bizlere Satık Burhan'ın kimliği hakkında bir girişte bulundu ve bu programda kendisinden açmasını rica edeceğiz. Hocam, Satık Burhan tarih bilimi açısından kimdir ve ayrıca bir de geçen hafta vurguladığınız gibi menkıbevi bir kişiliği söz konusu. Bu ayrımı nasıl izah etmek lazım? Buyurunuz.
Şimdi tarihin kaynaklarına göre yazılmış tarihi şahsiyetler var. Yani bir bakıma hani bunların düz kronolojik hayatını kaynakların ışığı doğrultusunda biz öğreniyoruz. Tarihin mümkün olan derecede yani olabilir olaylar noktasından yazılan hayat hikayeleri. Buna tarih bu açıdan hani müspet bir bilim de kabul ediliyor. Yani çünkü veriler dayanıyor. Laboratuvar yok belki ama
işte mevzusu da yok temel, dediğiniz gibi hocam
temel
ama
kaynaklara dayanıyor. Yani belgelere dayanıyor. O ışıkta bir de işte tarihte bu buralardan doğmuş tarihi şahsiyetler var. Yani ortaya koyuyorsunuz işte Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey. Babası Ertuğrul Gazi yani. İşte, ama bir de işte onların Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah. Burada işte mesela Süleyman Şah'ın hani tam eski deyimle subut bulmayan, sabit olmayan olaylar ışığında da bazı hayat hikayeleri var. Olayların anlatımı var işte. Bunlar menkıbevi kabul ediliyor. Tabii ki dini değerlerle, inançlarla anlatılıyor bu olaylar ve hayat hikayeleri. Onlara şahıslarla alakalı olunca menkıbevi deniyor. Hatta biraz daha milletlere mal olursa destansı hayat hikayeleri deniyor. Yani menkıbeler ve destanlar, buradan şunu da diyelim, tümüyle olmamış da değil. Bunlara olmuş, %100 olmuş da diyemiyoruz, olmamış da diyemiyoruz. Yani böyle külliyen
bir gerçeklik temeli var hocam.
Gerçeklik temeli var.
Var.
Ama öte yandan insan muhayyilesinden çıkmış, tarihi işte %100 kaynaklara oturmayan taraflar da var. %100 yani olmuştur da denemeyecek. Hatta bir kısmı mucizevi gelişmeler olduğu için yani tabii olaylar diyoruz. Yani böyle işte mesela yağmurun yağması tabii bir olaydır işte. Ama bu gök gürlemesi bulutlarla olur ama İşte bulutsuz yağmur yağarsa o başka bir şey.
Bu bir mucize olur hocam. Yani, evet.
Bu bir mucize olur işte. Hani denizler İşte normalde dalgalanır ama hani tümüyle ani çekilmez. İşte ama Hazreti Musa döneminde deniz yarılır, ortasından yol çıkarsa, hani bu denizin normal hayat seyrinde, tabiattaki varlığında aykırı görünen bir durumdur. Yani insan aklıyla da doğrudan izah edilemez. Yani evet. bu bir işte mucize olur. İşte mucizelerin halk muhayyilesinde, belleğinde çeşitlendirmeleri var, eklenmeleri var. Bunlara destan deniyor. Tabii mucizeler, hani Kur'an-ı Kerim ayetleriyle olanlara biz inanıyoruz. Yani o inanmak zorundayız. Yani Müslüman.
O çünkü yani, ayet hocam.
Yani
evet.
Onu karıştırmayız. Evet. Yani münakaşası da edilmez. Yani o ayet, yani deniz yarılmışsa yarılmıştır. Yani bitti. Evet. Hani orada Hazreti Peygamber işte mucizevi bir şekilde Miraç denilen hadisede bir yolculuk yapmışsa, hani Allah'ın indine varacak zaman mekan ötesinde tartışacak bir tarafı yok. Yani.
Bu imanla ilgili bir durum.
İmanla ilgili evet. bir durum. Yani onu belki ilahiyatçılarımız, müfessirlerimiz yani
tabii yorumlarla yorum yapabilir hocam,
evet. ama daha öte değil onlar da yani evet. böyle sınırı bellidir.
Tabii ayet dışına çıkması
burada imkansız. Burada da evet, hocam. Satık Buğrahan çok çok önemli bir şahsiyet diyor. Bir dönemeç şahsiyeti Türk tarihinde. Hani bunun daha üzerinde duracağız. Yani olağanüstü sonuçları var. Yani Türkler Müslüman oldu da ne oldu denebilecek. Öyle basit bir cümleyle ifade edilebilecek bir konu değil bu. Hani İslam dünyasının yönü değişti. Yani ondan sonra Türklerden sonraki Müslümanların gelecek hayatı bambaşka bir seyre girdi. Dünyanın seyri değişti. Yani şimdi bu kadar açık ve o günden bugüne hala daha devam eden edecek sonuçlar var. Yani Sedat Bey'im. İşte hani o bakımdan Satık Buğrahan'ı da geçemiyoruz. Ondan belki hani Satık Buğrahan'ın bir tarihi belgeler, tarihi kaynaklara dayanan normal bir bilim açısından bir gerçekçi bir hayat hikayesi var. Bir de halk belleğinden taşına taşına aktarla aktarla yani nesiller bu yani bugün o da bir ayrı bir bilim dalı hani sözlü tarih diye Avrupa'dan ülkemize de gelmiş ayrı bir hani tarihin bir kolu olarak yeni bir bilim dalı da doğdu yani bu halk belleğinden gelen işte adına folklor da diyebilirsiniz başka bir isimlendirme de diyebilirsiniz ama sözlü tarih diye ayrı bir kol da var bu çerçevede gelen bir hayatı da var. Yani %100 gerçek olmayan ama %100 de gerçek dışı da olmayan bir yani inanılması belki sadece imanla alakalı olan bir hayat hikayesi var. Her ikisine de biz kısaca değineceğiz. Yani,
evet hocam. Tarih bilimi açısından kimdir hocam?
Tarih bilimi açısından Karahanlar Devleti diye bir devlet var. Yani Türklerin tarih zinciri içerisinde önemli yeri olan bir devlet. Hani geçen de konu oldu malum olduğu üzere. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın işte 16 Türk Devleti'ni işte bir karşılama merasimine katması.
O devletlerden i̇şte 16
Türk Devleti'nden birisi de temsili olarak Karahanlar Devleti'ydi. Öncekiler hangiler? İşte 4 Hun var. Yani Büyük Hun, Batı Hun, Avrupa Hun, Ak Hun, arkasından Avar, Göktürk, Uygur, Karahanlı.
Evet.
Yani kaçıncı diyor? İşte 6. 7. devlet olarak hani kronolojik olarak Karahanlılar Devleti. Uygur Devleti'nden sonra Uygur Devleti Kırgızlar yıkıyor. Onu da bir gene Türklerin bir kolu yıkıyor. 840'da yıkıldıktan sonra gene 9. yüzyıl ortasında Türkistan'da kurulmuş bir devlet. Yani kurucusu muhtemelen gene Uygur sülalesinden gelen ama burada bir konuya değineceğiz. Yani Türklerde biz Oğuz Han monarşisinden bahsetmiştik. O Selçukluların izinde programından dinleyicilerimiz hatırlar. Yani o zincire bağlı olduğunu kuvvetle tahmin ettiğimiz. Yani çünkü o zincirin dışındaki şahsiyetlerin devlet kurma şansı pek yok. Yani şeyden sonra yani İslamiyet'ten sonra Memlük devletler var. Yani
Gazniler hocam örneğin.
Tabii. Evet. Yani o Memlük komutanlarının. Ama İslamiyet'e kadar hani mutlaka Oğuz'a dayanan bir koldan, irsi beyler diyoruz buna. Yani irsen, yani ataları bey olacak. Yani Oğuz Han'la yani idareci olacak, hükümdarlık olacak. Çünkü şöyle bir temel inanış var. Tanrı diyor Türkler, idareciliği, hükümdarlığı Oğuzhan'a bahşetti. Oğuzhan'dan sonra da onun oğullarına bahşetti. Bu da bir inanç.
Ve bu böyle yani, soydan yani, devam edecek hani, diyor bu, hocam. Bu da, evet.
Din, eski Türk dinine göre temel inançlardan birisi. Yani ona itaat ediyor Türk kamuoyu. Yani beğen beğenme. Yani bugün de değerlendiremeyiz. Yani bu ta 1922 saltanatın kaldırım 1 Kasım 1922'ye kadar saltanatın kaldırılmasına kadar geçerli. Yani Türk yönetim sistemindeki birinci töre veya işte örf kanunu dediğimiz temel kanun buydu. Yani evet. Oğuzhan'dan geliyor. Yani şimdi Vahdettin de son Oğuzhan.
Doğru, evet, oradan şimdi, başlıyor evet, hocam.
Mehmet Vahdettin de son Oğuzhan'dır. Yani öyle kabul ediliyor. Yani burada da Karahan, ilk Karahan'ın bilinen hükümdarı Bilge Kül Kadırhan diye bir hükümdarlar var. Onun da biz işte Göktürklerden Uygurlara sirayet eden, Uygurlardan da işte Karahanlılara sirayet eden bir Oğuz kolundan bir şehzade olduğu kuvvetle muhtemel. Ama tarih bilimi daha bazı bulanıklar olabiliyor. Dumanlı o kısmı. Bilge Kül Kadırhan'ın torunu bu şeyde.
Satık Buğrahan.
Satık Buğrahan da onun torunu. Çünkü ondan sonra Arslan Han ve Oğulcak Han diye iki oğlu var. Onlar işte Türkistan'da Bilge Kül Kadırhan'ın yerine geçip hükümdarlık yapıyorlar. Ve tabii dinleri de gök tanrı dini bunların. İşte birisi doğuda bunların işte biri de batıda Karahanlılar şeyin de ülkesinin idareciliğini yapıyorlar. Zaten o yıllardan itibaren doğu ve batı şeklinde yani fiilen bir idari bölünme var. Daha sonra 11. yüzyıl ortasından sonra da Karahanlılar ikiye ayrılacaktır. Yani Doğu ve Batı Karahanlılar diye. Ama burada tabiri caizse işte konumuz direkt Karahanlılar değil. Yani Satık Buğrahan. Satık Buğrahan Oğulcak Han'ın yeğeni. Yani babası genç yaşta ölmüş ve ondan sonra Oğulcak Han'ın maiyetinde yetiştirilmiş. Onu yetiştiren Oğulcak Han. Ama doğumundan itibaren son derece zeki, bilgili, yetenekli bir çocuk olduğu gözleniyor. Tarihi kaynaklara böyle geçilmiş. Arkasından biraz daha hani genç yaşa geldiğinde çok etkili konuşan, iyi düşünen, öğrenmeye meraklı olan birisi. Ama amcası, hani hükümdar amca ondan hiçbir şey esirgememiş. Bunun iyi yetiştirdiği anlaşılıyor. Hayatı içerisinde bir şöyle bir dönemeç de var. Hani onun çok erken yaşta Müslümanlıkla tanıştığını görüyoruz. Karahanlıların komşu bir devleti var. Samanoğulları devleti. Bugünkü İran ve Horasan'ı etki altında bulunduran ve oraya hakim olan bir devlettir. Samanoğulları devleti de eski Büyük Abbasi İslam devletinin bir parçasıdır. Yani bir bakma Doğu yönetimini üzerinde bulunduran bir devlettir. Ama Karahanlıların bu başlangıç ve dinamik çağlarında Samanoğulları devleti idari bakımdan bazı işte geri çekilmelere ve buhranlara düçar olmuş bir devlettir. Ve böyle bir aralarında da zaman zaman savaşlar var, mücadeleler var. Oradan kopup gelen bir Karahanlı, Samanlı şehzadesi Karahanlı Oğulcak Han'a sığınmış. Yani Ebu Nasr Ahmet diye yani Nasr bin Ahmet diye bir şehzade.
Hocam tam burada bir virgül atalım. İşte, en kritik noktada.
Evet. Satık Buğrahan'ın da işte İslam'la tanışması bu zatlı oluyor.
Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla Türk tarihinin izindeki gezintimizde. Hocam çok ilginç bir yere geldik.
Evet.
Samanoğlu oğullarıyla Karahanlı arasında münasebetler başladı ve bir tanışıklık.
Evet. İşte bir tanışıklık. Özellikle Satık Buğra Han'la Karahanlı Şehzadesi Nasr bin Ahmet arasındaki tanışıklık. Buna Oğulcak Han ihtimam göstermiş, iyi karşılamış ve kendi başkenti Kaşgar'a yakın Artuç diye bir şehir var. Bugün Türkistan şehirlerindendir. Yani ayakta değil. Yani muhtemelen işte arkeolojik hüviyette mekanı duruyordur yani Artunç'un. Orada iyi veriyor ona, bir bakın burada sen ikamet et, hem de hayatını adamlarına beraber devam ettir mahiyetinde. İşte bir ara Satık Buğrahan genç yaşlı çocuk gençlik arası 12 yaşlarında buraya uğruyor. Bu Karahanlı şehzadesiyle karşılaşıyor ve onunla tanışıyor. Onun zaman zaman günün belli vakitlerinde ibadet ettiğini görüyor, namaz kıldığını görüyor. İlgisini çekiyor. Sen ne yapıyorsun diyor. Ben diyor Müslümanım, namaz kılıyorum diyor. Müslümanlık nedir diyor. Zaten çok meraklı ve öğrenmeye mütemayil bir gençtir Satık Buğra. İşte oturuyor İslamiyet anlatıyor diyor. İşte bundan takriben 300 yıl önce Arabistan'da doğan bir dindir diyor. İşte biz diyor yerleri ve göklerin tek yaratıcısı Allah'a inanırız ve onun en büyük işte elçisi bize bu bir bakma haberini, vahyini ulaştıran Hazreti Muhammed'e inanırız diyor. Bu en büyük elçisi.
Peygamberimize
inanırız diyor. Ve arkasından İslamiyet'in ahlak kurallarını, öncelikle tabii akaid temellerini, ahlak kurallarını anlatıyor. Oldukça ilgisini çekiyor ve orada bu zaten iman böyle bir şeydir. Yani bazen bir anlıktır. Kimiler için değil. Tabii kimiler için aklen bir ikna gerekir ama gene o da bir noktaya gelir. İman ettim derseniz biter. Yani böyle inanırsanız. Orada bir ışık. Yani bir insanın gene de bir dinden çıkarak başka bir dine geçmesi mümkün değil. Ama tarihen sabit ki yani bu Karahanlı Şehzadesi'nin Satık Buğrahan üzerinde tesirli olduğunu ve ona İslamiyet'i anlattığını, onun Müslüman olmasına vesile olduğunu biz biliyoruz. Yani şu oldu, bu oldu, iyi anlattı, etkilendi ama böyle bir vesile ve her şey bir vesileye bağlı biliyorsunuz. Yani insan insanın sebebi veya vesilesi burada müsbet olduğu için vesile diyoruz. Yani Satık Buğrahan Müslüman olduktan sonra o da artık İslam'ın kurallarına göre yaşamaya başlıyor ama gizli olarak. Çünkü Oğulcak Han amcası güçlü bir handır. Henüz Müslüman değildir. O nerededir derseniz Orta Asya'daki Türklerin gök tanrı dinindedir.
Evet.
Ve bundan sonra hatta epey bir gizliyor genç yaşta. Yani bunun ne kadar sürdüğünü tam bilmiyoruz. Ama hani yetişkin yaşa kadar olduğu muhakkak. Hatta bir ara şikayette bulunuyorlar yani Oğulcak Han'a. Oğulcak Han onu bir testten geçiriyor. Yani işte o zamanki işte bazı kaynaklarda puthane diye geçiyor ama eski bir herhalde Türklerin bir ibadethanesi. Yani buranın tamirini yap diyor. Yani eski dinine göre. Önce yapmak istemiyor ama annesinin bir ikazı var. Sen bunu yap diyor, açığa vurma. Amcanın bir zararı dokunur. Hatta diyor daha iyi çalış diyor. Kaynağa şöyle bir ifade geçmiş. Yani kerpiçle tabii oraların bazı yerlerinde taş yok. Yani taş yapı yapmak mümkün değil. Yani ben Türkistan'ı gördüm az buçuk. Dolayısıyla başka ameleler, işçiler tek kerpiç taşırken o iki kerpiç taşıyarak yani yapıyor.
Canla başla çalışıyor.
Yani böyle. Yani böylece yani biraz daha hani Müslüman olduğunu kamufle etmiş. Ve arkasından ama öyle bir noktaya geliyor ki artık edemeyeceği noktaya geliyor. En sonunda kendine bağlı bir askeri birliği var. İşte Müslüman olduğu anlaşılıyor. Bunun üzerine Oğulcak Han askeri birlikler gönderiyor. Fakat o mağlup ediyor onu. Beklenmeyen bir şey yalnız. Atbaşı diye bir şehri almış ilk. Orada bir anda güçleniyor. Yani 1000 kişilik bir ordu teşekkül etmeyi başarıyor. Arkasından üzerine gelen birlikleri bir daha mağlup ettikten sonra artık hani Oğulcak Han'ın yeğeninin başa baş bir mücadeleden sonra alt edilebileceğini bütün ordusuyla gidiyor ama bir kere daha yani Satık Burhan büyümüş. Üstelik yani İslamiyet'in ilk yıllarındaki hani Hazreti Peygamber'e bağlı o işte Bedir, Uhud gazileri inancında inançlı şahsiyetler asla hani inançlarından taviz vermeyen, bir adım atmayacak konumda olan şahsiyetler olduğu gözleniyor. Yani müthiş bir savaş yapıyor yani
amcası. Fakat hocam bütün bu söylediklerinizden...
Savaşta galip gelerek Karahanlı hükümdarlığına yükseliveriyor.
Ama hocam söylediklerinizden şu sonuç da belki çıkarılabilir, bilmiyorum ne diyeceksiniz. Kök Tengri, Gök Tanrı dinine inanan Oğulcak Han ve ordusunun da İslam'a çok ılımlı, olumlu yaklaşmadığı anlaşılıyor.
Gayet tabii yani şimdi... Yani herkes için bir değil yani şimdi bu yani hep zaten hani bir din gelirken, farklı bir din gelirken İslamiyet'in kuruluş yıllarındaki örneklere de bakmak lazım. Orada işte mesela ılımlı davrananlar var, tereddütlü davrananlar var, bir anda inananlar var. Yani çok şiddetli olarak karşı çıkanlar da var. Hatta çok şiddetli olanlar başlangıçta çok çoğunluk biliyorsunuz yani böyle. Hani Ebu Cehil ilk...
Hemkinek için hocam evet. Hani
başta olmak üzere ilk akla gelen zat odur. Onun için Ebu Sufyan. Yani şeyle İslamiyet'e karşı şiddetle yani mukabele taraflısıdır. Ve başından sonuna öyledir. Burada da böyle yani aynı düşünmek lazım. Yani şimdi böyle aşağı yukarı aynı psikoloji. Şimdi bu değişik bir konu. Yani bir insanın... Din değiştirmesi. Ben şimdi tarihi konuları tümüyle salt tarih bilimi ve salt tarih metodolojisiyle çözmek mümkün değil. Yani şimdi Türklerin Müslümanlığı, din değiştirmeleri tarihi bir olay. Tamam. Ama bu nasıl olduğunun açıklaması kolay bir şey değil. Yani Sedat Bey'im biraz konuya girdim ben. Salt tarih bilimiyle çözümlenecek bir şey de değil. Burada onu da belirtelim. Yani ayrı bir konu. Burada işte sosyal psikoloji, sosyal antropoloji,
sosyoloji,
psikiyatri, psikolojinin evet. ana damardan girerek çözümlenmesi gereken hususlar var. Hem sosyal psikoloji açısından hem birey psikolojisi açısından yani bir insan niye din değiştirir? Yani kolay bir şey değil. Ayrı ama bazen de işte bir anlık yani böyle Satık Buğra'nda olduğu gibi hani mucizevi bir din değişikliği. Biz tabii Satık Buğra'nın buradaki o tarih bilimindeki kronolojik hayatını özetlerken yani işte burada bir anda kendisini hükümdar tahtında buluveriyor. Yani Satık
Hocam
Buğra'nın
bir kere daha burada...
Burada Karahanlıların da bir zaaf içerisinde olduğu gözleniyor ama Satık Buğra'ndan sonra yeniden bir yükselişe geçiyor Karahanlılar.
Hocam burada o zaman ben şu soruyu da izninizle sormak istiyorum. Yani iki tane temel tez, bir tanesi kılıç soruyla Türklerin İslamiyet'e geçişi, bir tanesi de Gök Tanrı dininde aradaki büyük benzerliklerin İslamiyet'in bunda etkili olduğu konusundaki bu iki teze sizin mesafeli yaklaştığınız sonucunu çıkarttım. Doğru mu hocam?
Doğru. Yani ikisi de konuyu açıklamıyor. Yani çok haklı ve doğru bir tespit. Yani bunu ben sonradan basit gibi görünüyor ama sonradan bu yargıya vardım. İşte mesela ona bakarsanız yani bir din sahibi başka bir dine benziyor diye değiştirmiyor. Yani çok basit bir örnek vereyim size. Yani bunu daha önümüzdeki haftada inşallah durmaya devam edelim. Bugün Hristiyanlıkla Müslümanlık arasında eski Gök Tanrı diniyle Türklerin Müslümanlık arasındaki benzerliği mukayese ettiğimizde Hristiyanlıkla Müslümanlık benzerliği daha fazladır.
Evet.
O halde hani bütün Müslümanların Hristiyan veya Hristiyanların Müslüman olması lazım. Bu tez doğru ise. Öyle değil mi? Çok
evet.
Basit yani şimdi böyle. Veya Musevilik diniyle de yani bir daha büyük benzerlik var.
Semavi dinler sonuçta.
Tabii hocam. Semavi dinler daha çok benzer yani birbirine. Yani bu benzerliğin birini diğerine taşımasına kafi bir temel gerekçe değil. Yani bunu basit bir yargıyla ben anladım. Yani bu açıklama doğru değil yani arkasından. İşte Biri de yani zorla, yani tarihi olaylar zorla olmadığını gösteriyor. İşte Satık Burhan devri neresi? Daha önce değindik, Emeviler devri neresi yani şimdi böyle? Hani Satık Burhan devri 200 yıl sonra, 200-250 yıl sonra. Hani Satık Burhan'ın da kırılma noktasında yani böyle bir şiddetle, icbarla Müslüman olmadığını zaten anlatıyoruz. Yani böyle bu bir doğuş, bir anda bir geçiş. Bir halden zaten inkılap kelimesi var, onunla açıklanabilir. İnkılap bir halden diğer bir hale geçiş deniyor. Yani kimya değişmesi. Başka bir şeye geçiyorsunuz. İşte bundan sonra artık Satık Burhan yeniden devleti toparlıyor. Batıda, doğuda, kuzeyde ve öncelikle tıpkı Hazreti Peygamber'in Medine Müslüman devletini kurduktan sonra tabii önce kendini müdafaa savaşlarıdır. Yani Hazreti Peygamber'in burada da hani müdafaa savaşı babından önce kendi soydaşlarıyla savaşıyor. Yani bu Müslüman olmayan Türklerle tabii Oğulcak Kadırhan, Oğulcak Han tek değildir. Yani diğer hanlar da vardır. Ömrü de uzun olmuş. Önce tabii kendine karşı çıkanlara kaza yapıyor. Kimler bunlar? Türkler. Gene Karlı, Kanklı, Çiğil, Yağma Türkler var yani bölgede ve Oğuz Türkleri.
Ki daha sonraki dönemlerde de hocam tabii, bu boylar. Evet.
925'lerde olduğunu biliyoruz ve ömrü de uzun olmuş. Yani 90 yılın üzerinde yani ömürlü. Satık Burhan çok gazalar yapmış.
Selçuk Bey gibi hocam.
Selçuk Bey gibi. Yani
evet hocam.
Çok güzel hatırlattın. Yani Selçuk Bey'e de çok benziyor. Ve Selçuk Bey'in de çağdaşı biliyor musunuz? Yani evet, Satık Burhan bir önceki nesil belki ama çağdaş. Yani çağdaşlar ve büyük benzerlikler var. Ve Satık Burhan vakasıyla ve Karahanlılardaki İslam'a geçiş vakasıyla Selçuk Bey'in Müslümanlığı arasında da derin bir irtibat olduğunu zaten yani artık yıllar önce diyelim yani programlar öncesinde biz izah etmiştik. Ve Satık Burhan çok başarılı bir siyasi hayat çizgisi var. Yani devletini toparlamayı, Müslüman etmeyi başarıyor.
Hocam Almanya'dan arayan dinleyicimizin şu sorusu çok önemli. Hocamız çok güzel anlatıyor. Zamanımız da çok daraldı hocam. 2 dakikamız kaldı. Hocamız çok güzel anlatıyor Türklerin nasıl Müslümanlığa geçtiğini. Hazreti Muhammed'in insanlara ilettiği bu güzel din bugün acaba özünden uzaklaşıyor mu? Türkiye'de ilahiyatçıların bazılarından inanılmayacak açıklamalar geliyor. Dünyada da son günlerde yaşananlara bakıldığında bu güzel dinin geldiği, getirildiği nokta için insan üzülmeden edemiyor demiş bu değerli dinleyicimiz. Ben de bir ek yapmak istiyorum hocam. Bu tür programlara, Türk tarihinin izindeki gibi programlara gerçekten insanların çok ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Soru da çok önemli. 1 dakikada zamanımız evet. Var.
Şimdi endişelerine katılmamak mümkün değil. Yani ama Müslümanlıkla Müslümanları ayırmak lazım. Ne yazık ki hani İslam dünyasının çok büyük bir kısmı kendi kendisini idare eden uzak. Hani kendi iradesiyle idare edilemiyor. Söyle dinleyicimizin endişelerinin kaynakları buna dayanıyor. Yani Batı sömürge sahipleri diyelim. İslam dünyasını ne yazık ki 20. yüzyılın başında yendiler ve prangaladılar. Yani burada kendimize yol çıkarmayalım ama gerçek budur. İslam dünyasının tek milli devleti Türkiye'dir. Ve dışarıdaki milli unsurlar da Türkiye'ye dayalıdır. Bu tespiti yapalım. Hani dolayısıyla idarecilerle alakalı bir durum vardır. Yani İslam dünyasının hani İslamiyet'in bozulması diye bir şey düşünülemez. Çünkü çok sağlam kaynağı vardı. Bir Kur'an var.
Ve koruyucusu
hani,
da.
Tabii hani ayrı yani artık onu Allah'ı belirtmeye gerek yok. Hadisler var, diğer kaynaklar var. Yani bu her bir işte mezhep imamları deniyoruz. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Gazali yani bunlar kaynaklar vardır. O bakımdan hani bozulması, sapması, eksenin başka bir yöne gitmesi diye bir şey düşünülemez.
Hocam evet. Hocam süremizi bitirdik ama Satık Burhan'a ilişkin daha söyleyeceklerimiz, özellikle menkıbevi yönüne ilişkin söyleyecekleriniz yetişmedi. Haftaya inşallah buradan devam edelim.
İnşallah.
Ağzınıza, buluşmak üzere. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Refik Turan hocamıza ve bu hafta da bitiriyoruz Türk Tarihinin İzinde programını. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşça kalınız değerli dinleyicilerimiz.
tarihinin izinde.